Herkese merhaba. İkinci Mesleğim Podcast'inin 12. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Can Kantarcı. Kendisinin hukuktan edebiyata uzanan meslek değiştirme serüvenini dinleyeceğiz bu bölümde. Can Bey'in hikayesi, insanın gerçekten ilgili olduğu konunun peşinden gitmesinin nasıl başarıyı getirdiğinin somut bir örneği bence. Umarım bu hikayeyi keyifle dinlersiniz. Merhaba Can Bey.
Merhabalar Ceren Hanım.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Lafı çok uzatmadan ilk sorumuzdan başlayalım. Can Kantarcı kimdir?
Can Kantarcı olarak ben 1981 doğumluyum, 41 yaşındayım. Editörlük, çevirmenlik ve yazarlıkla uğraşıyorum. Bunların hepsi aslında bir kısmı aynı anda başladı, bir kısmı bölünerek başladı. Ama temelde şunu söyleyebilirim. 2002 yılından beri çevirmenlik, 2005-2006 yılından beri editörlük, 2012'den itibaren de aslında yaklaşık 10 yıldan beri de yazarlık var. Bunlar bir şekilde bir kısmı işte dediğim gibi önce başladı, birbirinin üzerine bindi. Bir kısmı işte hala devam ediyor. Böyle tam zamanlı olarak editörlük yaparak ya da işte iletişim yaparak geçinen ve bir yandan da işte çeviri yapan ve bir yandan yazan birisiyim. Bunun dışında daha ayrıntıya girecek olursam siz de belki daha sonra yönlendirirsiniz de. Aslında Çaycumağ Zonguldak'tayım ben. Zonguldak'ın Çaycumağ adlı bir ilçesi burası. Yaklaşık işte yani bütün köyleriyle beraber 100 bin nüfuslu, 100 bin küsur nüfuslu bir yer. 92 yılında İstanbul'a geldik daha iyi eğitim vaat ettiği için. Annem, ben, kardeşim, babam da gidip gelmeye başladı o zaman. Sonra da kardeşim de işte ilkokul 5'i burada okudu. Sonra tekrar o da üniversitesine, Anadolu Liselerine girdi. Sonra üniversite sınavı falan şeklinde devam ettik. Sonracığıma ne yaptım? Liseyi bitirdim. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdim. Orada bir tuhaf bir limboda kaldıktan sonra bir süre, o limboda kaldığım sürenin ikinci yarısında çeviri yapmaya başlayarak ve sonra da DJ'lik yapmaya başlayarak hafta sonları da böyle kademeli bir geçiş yapmaya başladım aslında hep istediğim edebiyata doğru. Ve ne oldu sonra? 2004 yılında aileme bu kararımı bildirdim. Biraz gecikmeli bir karar oldu tabii ki bu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bıraktım. Tekrar ÖSS'ye girdim. Yabancı dil sınavına girdim. Ve böyle de Bilgi Üniversitesi Karşılaştırma Edebiyata girdim. Orada başarı bursuyla okudum 4 yıl boyunca. Ve hukukta aslında neredeyse atılmış gibiyken, aslında atılmışım yani. Kaydımı sildirmeye gittiğimde, yani lise diplomanızı almanız gerekiyor ya oradan. Onu almaya gittiğimde adam bana güldü öğrencilerine. Sen zaten atılmışsın diye. Ve çok büyük keyif alıyordu. Onu hiç unutmuyorum yani yüzünü. Dolayısıyla ben de sonra şeye giderek lise diplomamla beraber Bilgi Üniversitesi'ne kaydolarak yeni bir başlangıç yaptım. Orada bu sefer işi çok sıkı tuttum. Bölüm birincisi olacağımı tahmin ediyordum. Çünkü çok çok ciddi bir şekilde ele aldım ve çok keyif alıyordum. Bölüm birincisi oldum, fakülte birincisi oldum, okul birincisi oldum. O 4 yıl öyle bitti. Çok keyifliydi. Sonra da Fulbright diye bir Türk-Amerikan bursu, yani Türk-Amerika ile Amerika'nın hangi anlaşmayı yaptıysa o ülkelerde geçerli olan, yani Birleşik Devletler diyelim, Birleşik Devletler ve Türkiye bursuyla Fulbright'ın Master Taksim / Doktora bursuyla gittim Amerika'ya. Orada 2 yıl master yaptım. University of Missouri, Columbia'da. Orta batıda bir yerde burası. Orada da işte İngiliz dili, Amerikan edebiyatı üzerine farklı çalışmalar yaptım. Ve sonra da master tezimi Amerikan kasabası ve grotesk üzerine yazdım. Onu da verdikten sonra da ülkeye döndüm. Arada şöyle bir şey oldu, onu atladım pardon. Bilgi Üniversitesi'ndeyken Erasmus'ta Stockholm Üniversitesi'nde İsveç'te okudum 6 ay. Orada da Department of English diye geçiyor. İşte İngilizce edebiyatları, İngilizce yazanların edebiyatları gibi açılım getirilebilir belki. Orada da 6 ay okuduktan sonra, orada da hatta kalmamı teklif ettiler, burada devam etmek ister misin diye. Yok dedim, çok teşekkür ederim. Ben İstanbul'u seviyorum yani. Neyse işte master'da yaptıktan sonra yüksek lisans Amerika'da buraya döndüm. Daha önce o hukuku bırakma aşamasında bilgiye geçene kadar ki çeviri ve dışarıdan editörlük vesaire işlerime döndükten sonra bir süre devam ettirdim. O arada yönetmen arkadaşım Ramin Matin 3. uzun metraj filmiyle beraber çalışmayı önerdi. Son çıkış anda filmimizin yıllar sürecek meğerse, yıllar sürecekmiş bilmiyorduk. O zaman çalışmaya başladık ilk tretmanı. O zaman yazdım. O zaman bir senaryo bursu ödülü kazanarak tretmanı yazdım. O tretmanla beraber başvurduk. Fransa'da Montpellier Film Festivali'nde oradan bir residency ödülü kazanarak da 3-4 ay Fransa'da yaşadım. Senaryoyu işte kolayladık, ettik ama sonra tabii o 1000 tane versiyondan geçti değişti. Döndükten birkaç ay sonra da bir şekilde biraz da tesadüf eseri İstanbul Modern Sanat Müzesi editör arıyormuş o sırada. Ben de editör olarak oraya başladım 2013 yılında ve 2022 yılında da Şu anda hala editörüm ama artık son hafta editörlüğüm.
Çok güzel anlattınız. Peki şeyi sorayım. Biraz hikayenin başlarına bakacak olsak. Hukuk okumaya başladığını söylemiştiniz. Birazcık o kısma bakalım. Nasıl oldu da İstanbul Hukuk'a girdiniz? Hukuk okumayı istiyor muydunuz? Ne oldu da artık bu iş olmayacak, ben bırakayım en iyisi, sınava tekrar gireyim dediniz?
Şöyle oldu. Şimdi o zaman lise 2'nin başında, lise 1 biterken bize alan seçtiriyorlardı o zaman. Yani ayrıntıları tam doğru hatırlıyor muyum bilmiyorum. Bu travmatik şeyler biraz zor hatırlanır ya. Ama hatırladığım kadarıyla lise 2 başında fen matematik, Türkçe matematik, sosyal bilimler ve dil diye ve insanların, bakanların gözünde böyle bir akıllılık ya da bakış açınıza göre aptallık sıralaması vardı. En akıllılar fen matematiği seçer. Sonra işte onu yetmeyen TM'ye girer. Ve sonra sosyal bilimler dil diye geçerdi. Ama ben gönlüm dilde yattığı halde en başından beri bir şekilde işte ailevi beklentiler, hayatın işte size sundukları. İşte o Türkiye'de işte bundan iş olur mu olmaz mı gibi genel o havada dolaşan, havanın her zerresini nüfuz etmiş ve işte tuhaf düşünceler belliydi. Benim fen matematiğe ortalamam yetmiyordu zaten. Hiçbir zaman fenci bir insan olmadım yani, değildim. O yüzden Türkçe matematiğe girdim. Türkçe matematik üzerinden de devam edince yola bu sefer de işte yine ailenin yönlendirmesiyle diyeyim bir şekilde işte hukuka girmek iyi olur. Çok gönlüm meslek. Oradan bir sürü yere açılım olabilir dendi bana. Ben de peki dedim. O zaman zaten işte şaşkın sersem sepelik bir haldesiniz biraz da. En azından ben öyleydim. Bazı insanlar çok daha net biliyordu ne istediklerini. Hani onlar meclisten dışarıda bir yerde bekliyor olsunlar yani. Dolayısıyla ben de TM'de fena bir öğrenci olmayarak lisede orayı bitirdim ve sonra da işte fena da olmayan bir puanla aslında Türkiye'nin en iyi hukuk fakültelerinden birisi olan İUHF'ye girdim.
En yüksek olabilir mi? En yüksek mi acaba? Öyle bir bilgi
Şimdi
var
nasıl bilmiyorum
mı?
ama o zaman hukuklar arasında en yüksek olabilir gerçekten de. Yani sağlam bir puan gerektiriyordu, onu hatırlıyorum. Ve 99 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdim. Böyle bu şekilde oldu o gidişat yani aslında.
Peki sonrasında ne oldu da ben bu okulu bırakacağım dediniz sonrasında? Biraz bunların detayına bakalım.
Ya şöyle bir şey oldu. Ya bana genelde söylenen şuydu aileden de. Ya sen zaten okumayı çok seviyorsun. Onları işte haldır uldur çok güzel bir şekilde ya da işte çatır çatır yaparsın gibi bir bakış açısı vardı. Ben de buna kendimi inandırmıştım, içselleştirmiştim herhalde. Yapabileceğimi düşünüyordum bir şekilde. Bir de ne bileyim işte böyle hep yani serde bir yerde, içeride bir yerde yazar olmaya dair bir isteğim vardı ama bunu öyle dillendirmiyordum ne kendime ne başkasına açıkçası. Bakalım diyordum, yarın bir gün belki olur. Okumayı çok seviyordum çünkü her zaman. Bir süre sonra şöyle bir şey oldu. Ben hukuktaki derslere girmeye başladım. Bir şekilde daha genel formasyona dair fikir veren, hayatın işleyişine dair ya da hayatın genel teorik işleyişine dair fikir veren dersleri çok sevmekle beraber nedir mesela bu? İşte anayasa hukuku, uluslararası işte devletler hukuku vesaire gibi dersleri. Gelin görün ki işte vergi, kamu, ondan sonra medeni hukuk gibi daha böyle insanların arasında geçenlere dair şeyleri gördükçe çok soğumaya başladım ve yapamamaya başladım. Ceza hukukunda falan zaten bittim yani. Hani hiç olmadı. Bir süre sonra derslerde işte Le Manyak falan okuyordum. Sonra işte kitap okuyordum. Snake oynuyordum.
Ya bir şey okumak, böyle telefonda oyun oynamak o kadar I can relate. Pardon, gülmemek için kendimi zor tutuyorum, dayanamıyorum.
Hayır canım, resmi ama olay bu yani. Bu oluyor yani. Öyle bir şey oluyor. Başka türlü olmuyor ki. Yani böyle böyle ve bu işin de yani ve bir süre sonra şimdi derslere öyle girmeye başlayınca derslerden de hayır gelmemeye başlıyor. Yani o birkaç çok zevk aldığım dersler baki olmak üzere. Yani o rahmetli anayasa hukuku profesörü Bülent Tanör'den aldığım anayasa hukuku derslerini unutamıyorum gerçekten. Muazzamdı ve çok şey de kattı. Yine onun kitabını okuttukları, yani normalde üniversitelerde şeydir ya, inkılap tarihi diye öyle sanılan bir ders vardır. Şimdi hukukta okutulan inkılap tarihi başka bir şey oluyor. Çünkü oradaki hukuk ilminden ele alıyorsunuz. Yine orada Bülent Tanör Hoca'nın kitabı okumuştuk. İnanılmazdı. Bambaşka bir bakış açısı kazandırdı gerçekten. Ama diğer dersler bayağı dimdik aşağıya gidiyordu çok fena şekilde. Ama yine de bütün bunlara rağmen bitirilmez miydi dersen, bitirilebilirdi. Mesela Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin sistemi bizde olsaydı. Yani İstanbul Üniversitesi Çan Eğrisi uyguluyordu. Çan Eğrisi ve bu dönemler arası kalma vardı. Yani belli dönemlerde belli dersleri veremezseniz sonraki dönemi almanıza izin verilmiyordu ve siz tam gerçekten bir arafta ve limboda artık ne diyorsanız ona öyle kalıyordunuz. Yani işte birinci sınıfın ikinci döneminden alamıyorsunuz ama ikinci sınıfın birinci döneminden aldırıyorlar size. Ya da onu toparlıyorsunuz bu sefer ikinci sınıfın ikinci döneminde bir ders alabiliyorsunuz falan gibi abuk sabuk bir sistemdi. Ve dolayısıyla Marmara Hukuk'taki arkadaşlarımız, onlarda bütünlemeler vardı. Ve bütünlemeler normal ders zamanına göre daha rahat sınavlar oluyordu yani. Onlar bir işte kış boyu kalıp kalıp derslerden yaz sonunda işte bir seferde 5 ders. Yani en azını söylüyorum yani 20 ders veren de var tanıdık. 7 ders, 8 ders o alttan toplayarak çok güzel bir şekilde ilerlerken ya da en azından bitirebilirlerken bu şekilde bizde sürüncemeye giriyordu iş. Korkunç bir şey. Dolayısıyla benim de belalım olan ceza hukuku 5 kredi olduğu için çarpı 5. Ondan da inanılmaz bir şekilde düştüğü için ortalama bir noktada artık ne oldu ustada? Çok, hala çok yakın arkadaşlarım olan Emre ve Volkan onlar çeviri yapmaya başlamışlardı. Ve beni bir yayın evine götürdüler. Ayrıntı yayınlarına. Bu dediğim işte 2002 yılında oluyor. Ve Ayrıntı Yayınları da o bakımdan muhteşem bir yerdi. Gerçekten bir okul gibiydi. Elif vardı orada. Soyadı Elif Öztayar. Chuck Palahniuk'un Fight Club'ının ve daha bir sürü başka çok güzel kitabın müthiş çevirmeni. Ve o zaman Ayrıntı'nın başında da önce Ömer Faruk Farsakoğlu, sonra da Abdullah Yılmaz vardı. Onlar da bu Türkiye'deki edebiyat yayın evi ortamının yani iki bambaşka şeyi, sütunu diyeceğim de olmuyor. Pillars gitti aklıma yani. Mihenk taşları diyeyim yani. Sağ olsun onlar da hem sabır gösterdiler. Elif ile beraber çalıştık. Deneme çevirimi sevdiler ve onun üzerine çalışma imkanı tanıdılar. Ve öyle öyle ben ilk kitabımı aldım. Ve sonra da çeviri yapmaya başladım. Böyle hafta işleri çeviri, hafta sonları da işte o sırada bir arkadaşım bir bar açmıştı. Biz de hayırlı olsun da gitmiştik. Hayırlı olsun da gittiğimde müziği kim yapacak diye sordum. O da bana sen yapsana dedi. Tamam dedim yaparım yani işte. O zaman bu MP3 dediğimiz şeyler vardı tabir ettiğimiz, şimdi artık hala hatırlamıyorum bilmiyorum da. Ben de orada böyle bir DJ'lik düzenine başladım. Ve böylece hukuktan giderek kopmaya hem fiziki olarak hem zihinsel olarak başka bir yere kaymaya başladım. İşte bir kitap bitti, ikinci kitabı çevirdim, üçüncüyü çevirdim. Çünkü keyif alıyordum. Arada hasbelkader ama hukuka da yani fakülteye gidiyordum. Arkadaşlarımız vardı çünkü onları görmeye gidiyorduk. Böyle işte 60'lar 70'lerdeki komedi Türk filmleri gibi yani. İşte sohbet, muhabbet, sonra Beyazıt'ta bir tur at, işte pastanede oturup çay iç, neyse yani işte. Sonra da tekrar evlerimize dağılıyorduk. Böyle bir durumum vardı. İşte böyle böyle ilerlerken de hakikaten artık işler benim hukuku herhangi bir şekilde döndüremeyeceğim bir seviyeye erişti. Ve gerçekten edebiyat okumak istediğimi fark ettim ben. Yine sağ olsun arkadaşlarımın çok büyük desteği oldu burada yani. Yaparsın dediler, edersin dediler. Annem de öyle aynı şekilde. Ben de tamam dedim ya. Yani evet çok üzücü bir şey olacak, yorucu bir şey olacak. Ama işte aileyle bir şekilde açılıp bunun gergin de olsa yoluna koyulduk. Ama sonrasında neler oldu dersen, yani o geçiş aşamasında neler oldu dersen, o pek hoş olmadı tabii ki yani. Nasıl diyeyim sana? Yani öyle bir şey oluyor ki şimdi insanlar gelmişsin işte 2004 yılında ben artık kaç yaşında oluyordum? 81'liyim, 25 yaşındayım. 25 yaş yok be, o kadar değil. 23 yaşındayım ya.
O kadar da kötü değil.
Evet, o zaman çok büyük geliyordu gözüme yani. Hani işte boku yedik falan diyordun yani. Neyse yani, ne yiyorsan yani. Anlatacağız sanki ne olacak. Tabii insanlar sana bakış şöyle ama yani. İşte bitiremedi okulu. Yani anlatabiliyor muyum? Hani bayağı bitiremedi yani. Hani yapamadı. Şey de çünkü hani bitirip başka bir şeye yönelsen o yine daha tarz bir şey oluyorsun yani. O sevmediğin savaş her türlü vermiş oluyorsun ve insanların gözünde bir kıymeti harbiyen oluyor daha fazla niyeyse. Halbuki aslında olmayacak bir şeyi kendi ömrünü tüketmendense, yani belki çünkü bu öyle bir savaş ki kazandığı zaman kaybetmiş olacaksın belki içindeki bir şeyi, anlatabiliyor muyum? İnsanlar onu görmezden geliyor. Ya yani bu çok kritik bir şey yani.
Onu bitirmek için kendinizden taviz veriyorsunuz, yıpratıyorsunuz. Senelerce belki bitirirdiniz. Ama 3 sene daha kendinizden vermiş olurdunuz ve sonuç yine değişmeyecekti belki. Olan 3 seneniz olacaktı.
Kesinlikle öyle. Yani belki de hiç halim kalmayacaktı benim. Ben ders falan görmek istemiyorum diyecektim yani. Oralarını hiç tabii bilemiyorsunuz. Keşkeler oluyor. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı oluyor. Ama ben bir şekilde o kararı verdikten sonraki insanların bana bakışını tabii ki onu unutmuyorum yani. Hani unutulacak bir şey değil. İnsanlara, aile efradına, ailenin kimi üyelerine yakın uzakta benim okumaya niyetim olmadığı gibi işte örtülü şeyler. Vay işte düğüne gidersin işte senin yaşında birisi vay öğrenci ne haber der falan, böyle öğrenci olmanın üzerinden saçma sapan işte hani şey gibi, tam onun kelimesi yani Türkçe'de zor ya, patronizing diyelim. Yani üstten bakan, artistik yapan ama onu da sözde şaka bir türlü seni sevdiği için yapan tavırlar yani. İnsan onları tabii ki unutmuyor yani şey olarak, hissiyat olarak. Ama bu yapacak bir şey yok. Burası Türkiye ya da sadece Türkiye olmasıyla alakası yok. Her yerde genelde insanlara böyle muamele yapılıyor bir tür şeylerde. Oralarda dişinizi sıkıyorsunuz. Jan Tiers şeyle Divine Comedy'nin solisti ya da her şey olan adam vardı, Neil Hannon. Onunla yaptığı bu Amelie'nin müziği üzerinden sözlü bir versiyon vardır. It's Hard diye. Orada çok sevdiğiniz şarkılara güvenip onları kafanızda loop'a alıp kendi içinizdeki hakikate güvendiğiniz için de yola devam ediyorsunuz. En azından bende öyle işliyor bu iş yani. Öyle.
Peki şeyi sorayım. Bu süreçte çevre baskısıyla mutlaka karşılaşmışsınızdır. Oğlum ya da oğlum demesine gerek yok da hani. Ya ne yapıyorsun işte, sık dişini, bitir şu okulu ya da ne bileyim, öyle olduğunu kesinlikle düşünmüyorum ama Edebiyat okuyup ne yapacaksın? İşte para mı var ya da iş mi bulacaksın? Annem edebiyat mezunu bu arada. Kesinlikle öyle düşünmüyorum. Çok da saygı duyarım. Ama hani böyle Türkiye'de duymaya alışık olduğumuzu düşündüm. Bir sürü toplum baskısı ve benzeri yorumla karşılaşmışsınızdır diye düşünüyorum. Bunlarla nasıl başa çıktınız? Ya da başa çıkmaya çalıştınız mı? Ya da ne yaptınız?
Ya şimdi şöyle bir önce tabii önce kişinin kendisine dürüst olması lazım. Ne olursa olsun işin bir maddi yönü var bir de manevi yönü var. Ailemle yaşadığım tüm gerilimlere rağmen bana ne olursa olsun bu sonuçta ben belli bir yaşa gelmiştim. Ve bana ondan sonra kaç sene destek oldular çok sağlam bir şekilde. Bu az buz bir ekonomik destek değildi. Anlatabiliyor muyum? Bir kere bu olmasa hiçbir şekilde bu konuştuklarımın hiçbirisi olmazdı. Ama tabii ki bunun belli bir yürek sızısıyla geliyor olması başka bir konu. Oralarda şey diyorsunuz artık hakikaten içinizde bir pusula oluyor. Ben o yola varana kadar maalesef de hani Türkiye'de genelde bize şu verilmiyor ya dışarıya bak ama yani kendi içine bakmanın kendi varlığının coğrafyasını çarpmanın pek söylenmiyor insana. Halbuki böyle olsa illa şey değil çünkü yani bu olay şu değil çünkü işte beni yönlendirselerdi ben işte keşke edebiyat seçseydim. Hayır abi sen kendini yönlendireceksin ama kendini yönlendirmen gerektiğinin sana verilmesi lazım. Hakkaniyetli, sakin ve ılımlı bir şekilde diyeyim. Böyle bir işte hemen hayata atılman lazım, şöyle para kazanman lazım, bilmem ne yapman lazım diye değil. Tabii buradaki düşmem gereken şart da ister istemez orta üst sınıflar için. Yoksa alt sınıflar için maalesef kolay değil. Hayatın böyle bir gerçeği de var. Yani o insanların maalesef bir noktada durup düşünmek gibi fırsatı bile olamıyor. Bu da ülkenin ve genel olarak dünyanın saçma sapan ekonomik şartlarından dolayı. Ama en azından benim geldiğim işte ne diyelim toplum katmanı, kesimi her neyse orada biraz daha kendi içime bakma cesareti verebilseydi ben tabii ki şunu görebilmem lazımdı. Herkes en akıllılar FM'ye, TM'ye gidiyor olabilir de benim de kendince bir aklım var kardeşim. Ben dil okumak istiyorum diye bastırmalıydım. Ama o cesaretim yoktu o zaman. Bunda yani keşke olsaydı diye söyleyeyim. O zaman yoktu, böyle olmuştu yani. Daha sonra da dolayısıyla da şunu düşünüyorsunuz. Evet, biraz geç karar verdin. Bunun şimdi ceremesini çekiyorum ama bu cereme boşa bir cereme değil yani bir şey değil diyor şu anda. Dolayısıyla da biraz geç verdiğin kararların suçluluğunu kimseye atmadan yani bir şekilde çünkü sen aldın abi bunları sen yaptın yani. Hukuka girdiğinde sevmediğini görseydin o zaman ve dönseydin kapıdan. Yani bunları yapmıyorsan da yani nereden dönüyorsan döndüğün gittiğin yol kadar bir yolu geri gelmen lazım maalesef çift dikiş gibi gözükse de. Ama bazen çift dikişler daha sonraki tek dikişlerin altını daha sağlam yapmana yarıyor diyeyim yani. Ben de öyle söyledim kendime ama bunların da tam doğruluğundan emin olmadan söyledim açıkçası. Hissiyat.
O noktada şunu sorayım aslında. Siz ne istediğinizi görebilmişsiniz kendi içinize bakıp. Peki bu adımı atmayı nasıl cesaret bulabildiniz? O da bir ayrı katman çünkü olayın bence.
Yani o bir şeydi. Yani belli bir işte çeviri yapmaya başlayıp ondan çok olmasa da bir şekilde kendi paranı kazanmaya başlıyorsun. Düzenli 9-6 bir işte çalışmasan bile ben o zamanlarda olabildiği düzenli yapmaya çalışırdım o işi de. Ve o orada edebiyat üzerinden bir şey yapabildiğini görüyorsun bu hayatta. Yani sonuçta bir kitap çıkıyor, basılıyor ve orada senin adın var çeviren olarak. Ve bu çok düzgün ve çok iyi bir yayın evi. Ve burada diyorsun ki sen edebiyata dair bir şeyler yapabiliyorsun yani. Bir yandan da şeyi görüyorsun. Yani edebiyatta okuyan arkadaşlarım var. Yani işte İstanbul Üniversitesi olsun ya da başka bir üniversite olsun ya da tabii ki ağzımın suyunu akıtacak derecede Bilgi Üniversitesi karşılaştırma edebiyatta okuyan insanlarla da tanışıyordum ve içim gidiyordu yani. Yani o heyecanımı da görüyorum tabii ki. Bunların üzerine diyorsun ki o zamanki çıkış noktam şuydu. Ben edebiyat okumak istiyorum, edebiyat öğretmek istiyorum. Ben lisans okuyacağım hiç çok güzel bir şekilde. Yüksek lisans yapacağım, doktora yapacağım ve akademisyen olacağımdı. O zamanki kendime koyduğum uzun yol. Ve ne kadar uzun olur olması önemli değildi. Gerekirse gece gündüz işte çeviri yaparım, burs alırım, ekstra burs alırım, bir şey alırım diye ki bunların da neredeyse %70'ini de yaptım yani. Hani hep bursluydu aldığım yaptığım her şey. Amerika'da öyleydi, Bilgi Üniversitesi de öyleydi. Daha sonra işte bu senaryo yazım için gittiğim yer de öyleydi. Yani istiyorsan olabiliyor aslında onu görebiliyorsun yani ama sen o adımı atmazsan adımı da tabii ki bomboş böyle gözlerini kapatıp ya Allah diye atma yani. Recon'unu yap yani anlatabiliyor muyum? Cesaret kısmı şey yani vücudunun diğer tarafı ne yaptığını bilsin de sadece ayağın nereye basacağını bilmiyor olsun diyeyim. Diğer ayağın bilsin tabii ki. Öyle olunca da artık bir noktada arkadaşlarımla konuştum. O zaman kız arkadaşımla konuştum. Ailemle konuştum. Ve bazıları çok şaşırdı, bazıları tepki gösterdi. Ama genel olarak bir konsensusa bakacak olursak Sen bunu yapmak istiyorsan yap dediler tabii ki. Ama tabii işte bunda yani işte bir süreç bu. Yani önce bir yenilgi kabul etmen gerekiyor. Yani çünkü şey tabii ki ağır bir andı. Yani İstanbul Üniversitesi'nde kaydımı sildirmeye gittiğim an, bırak kaydımı sildirmeyi, benim zaten kaydımın silinmiş olduğunu öğrendiğim an çok şeydi yani, fenaydı, anlatabiliyor muyum? Hoş değildi. Ama yine de o hoş olmama, nahoşluk haliyle beraber de bir o kadar da oradan ilk koşarak çıktığım anı hatırlıyorum. Yani çünkü artık oradan kaydım silinmiş. Ben şimdi ne yapacağım? Çeviri yapacağım. 3-5 kuruş da olsa para kazanacağım. ÖSS'ye çalışacağım. Yabancı İslam'la çalışacağım. Çünkü aradan olursa olsun bir 4-5 sene geçmiş yani. Yani bir şey yapmamız lazım yani. Bir yürek ağırlığıyla beraber hafif bir şey aşağıya çekiyor sizi. Abi başarısız oldum, işte sıçtım kaka yaptım diyorsun. Diğer tarafta da böyle işte yukarı çıkaran, galiba yukarılarda bir yerde de beni güzel bir şey bekliyor olabilir diye. Böyle tuhaf bir balon. Bir tarafı aşağıya sarkık, bir tarafı yukarı kalkık bir balon gibi yani sanki.
Peki şeyi sorayım. Yani geriye dönüp baktığınızda hani İstanbul hukuktan kaydını bile sildiremeyen, çünkü zaten atılmış olan canın aynı can, işte 4-5 sene sonrasında Bilgi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyattan işte tam burslu, bölüm birincisi, fakülte birincisi ve bir şey daha birincisi dediniz.
Yani üniversite birincisi.
Üniversite birincisi olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle bir geçmişinizi yorumlayacak bir hani reflektif olarak şöyle bir duruma bakacak olsanız. Çünkü bayağı etkileyici bence, ama siz bunu yaşamış bir insan olarak kendinize baktığınızda ne düşünüyorsunuz bu olayla alakalı?
Ya şunu düşünüyorum. Ben her zaman yani bir tarafım rasyoneldir olabildiğince, ama bir tarafımda da böyle bir, nasıl diyeyim, yani inanç tarafı güçlü diyeceğim ama bu biraz kendimce sekülerleştirdiğim bir inanç yaklaşım tarzı. Mistisizme inanmayan bir insan değilim diye. Bundan şunu kastediyorum. Senin bir enerjin var sonuçta. Enerjiden de kastım ultra new age şeylerden bahsetmiyorum. Senin sabahleyin ayağa kaldıran, görünce arkadaşını, sevdiğin bir insanı gözlerinin içine güldüren ve hayatta güzel bir cümle yazmak ya da birisine iyi gelmek ya da bir binanın tasarımını yapmak, her neyse senin içinde yapmak istediğin şeyler var. Bunlar varsa bunları en iyi şekilde nasıl yapabileceğini düşünmek senin boynunun borcu. Çünkü kendinsin. Bunu senden başka kimse düşünmeyecek senin için. Sen düşüneceksin bunu yani. Ve hemen, nasıl diyeyim sana, hemen sonuç alabiliyor olmak da yanlış bir şey değil. Beklenmedik bir şey değil. Çünkü hayat benim bakış açımda lineer değil, sirküler de değil. Spiraller şeklinde ilerliyor. Bazen çift dikiş yapıyoruz, bazen yukarı doğru gidiyoruz ama bazen bir yalpalayarak yukarı doğru gidiyoruz ya da aşağıya doğru gidiyoruz, fark etmez. Dolayısıyla bazı şeylerin sonuçlarını her an göremeyecek olmak da önemli değil. Ama bir şekilde kendine bakıp orada o gücün olduğunu sende, bence herkes görebilir diye düşünüyorum. İlk başta şu kadar görebiliyorsa da, bu spor yapmak gibi. Eğer o kası çalıştırmazsan ve bunu illa maddeci bir şey indirgemiyorum şu anda. Yani analoji sadece bu. Bir şeyin üzerine gidersen o sana daha güçlenerek geri gelir her zaman. Dolayısıyla da tabii ki de hukuktan atılma raddesine gelmiş ya da hakikaten atılmış ve oradan da Bilgi Üniversitesi'nde lider birinci olarak çıkabildiğim an benim için muhteşem bir andı tabii ki. Bir, en azından belli bir ölçüde kendimi kandırmamış olduğumu gördüm. Evet dedim yani. Hani ben kendime maval anlatmıyormuşum. Masal da anlatmıyormuşum. Ben sevdiğim bir şeyi çok iyi yapabiliyormuşum. Dolayısıyla o işte yapamadın, hey öğrenci ne haber, İşte bakalım sen ne yapacaksın, bu okul bitecek mi vesaire laflarının ne kadar boş beleş olduğunu önce kendime, sonra da başkasına göstermiş oluyorsun tabii ki. Ama önce kendine yani. Sonra da oradan aldığın güçle daha ileriye bakıyorsun yani.
Peki ne oldu da akademisyen olmaktan vazgeçtiniz?
Amerika'daki master başıma geldi. Çünkü öyle bir şeydi ki, benim aldığım burs dediğim gibi master/PhD'ydi. Master, ve eğer master güzel geçerse doktoraya devam edebileceğim bir burstu. O zaman devreye girecekti tekrar. Benim tercihime göre. Ve bu ister işte University of Missouri'de olabilirdi ya da başka bir yere başvurmayı tercih edersem orası olabilirdi. Ama şöyle, master ve doktora öğrenciler arasında bir fark yok zaten Amerika'da. Hepsini beraber alıyorsunuz. İşte hepsi işte graduate diye geçiyor. Yok, postgraduate mıydı ya? İngiltere'de farklı diyor onların.
İngiltere'de postgraduate, master, graduate, şey,
Lisans.
doktora.
Ha, doktora mı?
Undergraduate de bachelor, şey, lisans.
Ha, okey, tamam.
Under, postgrad diye
Ha,
giriyor.
yani Amerika'da o yüksek lisans ve doktora öğrencileri beraberdik biz. Ben orada master yaparken creative writing bölümü öğrencileriyle de beraber alıyorduk. Ve bir yandan onların da bir ayrım gütmüyordu üniversite. Yani siz de bu teori derslerini alacaksınız, edebiyat tarihi derslerini alacaksınız, hepsini alacaksınız. Ve bu herkes için geçerliydi. Ve bunun ne kadar uzun süreceğini düşündüm ve gördüm etrafımda. Doktora süresi Ortalama 6 yıldır orada bitirebilenler ki 6 yıla iyi diyorlar genelde yani. Ve böyle olduğunu görünce de bir yandan da o creative writing'lerin de ne kadar yazma işini ne kadar profesyonel olarak ele aldıklarını görüp oradan da o disiplinden etkilendim. Ve yavaş yavaş da işte 2012 yılı oluyor bu ikinci senem master'daki. Dedim bu yazmak üzerine kendimi deneyebilirim. Belki Türkiye'de böyle bir düzen kurabilirim kendime. Freelance, serbest çalışan olarak editör ve çevirmenlik yapıp bir yandan da işte ne kadar boş vaktim kalıyorsa yazarlık yapabilirim. Ama kesinlikle akademisyenlik yapamam. Yani bu Amerikan sisteminde bu kadar çok çalışmaya, bu kadar ömrümü vakfetmek istemiyorum hissi geldi. Ve dolayısıyla da master tezimi savundum. Hatta tez danışmanım, işte kurum başkanı hocam biliyorsun dedi. Başvurursan buraya devam edeceksin doktoraya, kabul edeceğiz seni dedi. İstemiyor musun dedi. Hayır dedim, çok teşekkür ederim. Ben artık bir ülkeme döneyim yani. O sırada gerçekten İstanbul'da çok güzel, heyecanlı geliyordu kulağa yani. Çok özlemiştim. Ve o yüzden de döndüm. Yani doktora bitecek, sonra bir de o Amerika'daki işte job market, işte şey pazarını görüyorsunuz, ne kadar kapışma olduğunu, Türkiye'ye geldiğinizde iş bulup bulamayacağınız vesaire, hepsi böyle bir tantanaydı. Ve ben hakikaten de kendim bir şeyler yazmaya da elimi denemek istiyordum. Ben bir umut döndüm 2012 Mayıs ayında ve çok süper işte üzerinde hala bu yurt dışından gelmiş olmamın yıldız tozu var. İşte enerjiksin işte orada çünkü 2 yıl boyunca hem bursum vardı benim Fulbright'tan hem de University of Missouri'den başarılı bursum vardı. Yani öyle olunca Fulbright bursu sana aylık stipend olarak bölünüyordu. Ve tabii ki Missouri'de Midwest olduğu için, New York olmadığı için çok güzel bir yaşam standardım vardı gerçekten. Yarın New York'a gittiğimde diyordum ki abi bu ne böyle? Böyle saçma sapan bir şey burası. Tamam çok güzel, her şeyin en güzel New York'ta da yaşayamıyorsun ki orada. Yani orada çalışıyorsan da orada yaşayabilmek için oradakiler de çok çalışıyor. Ne oluyor? Yarım saat abi there is an amazing Thai food place let's go there deyip 40 dakikada işte o Thai food'u yiyip sonra tekrar birbirine rekabet içinde muhabbetler yapıyorsun. Dolayısıyla Missouri'deki o keyifli yaşamından sonra o burs kesilip de burs bittikten sonra dönüp Türkiye'ye bir şekilde bir daha çok çalışmalı, çok daha yoğun çalışmalı bir çeviri ve işte dışarıdan editörlük işine gelirse alarak bir düzen oturtmaya başladım. Bir arkadaşlarımın freelance ofisi vardı, orada bir odada çalışmaya başladım. Ama yani ilk başta çok güzeldi, hevesliydim. Tabii zamanım bana ait işte öğlen bisiklete biniyordum, işte 2 saat gidip geliyordum, sporumu yapıyordum. Sonra tekrar çeviri yapmaca, şudur budur falan. Ama bir süre sonra o işlerin istikrarsızlığı beni çok yormaya başladı. Geliyor, gelmiyor. Bir ara çok iyi geliyor. Sen o çok iyi gelmeye güvenip bir harcamalar yapıyorsun ama sonra onun devamı gelmiyor. Evet, vaktin sana ait ama ya vaktinle ilgili bir şey yapamıyorsan sana ait olmuyor aslında o vakit. Sadece kağıt üzerinde birisi sana ait yazıp bir kağıt vermiş gibi bir şey oluyor yani. Ve özellikle 2013 ortalarında tabii yani gezi olayları çıktı ve o zaten yani bir iyi gelen bir kötü gelen çeviri ve editörlük işleri bir anda tak diye kesildi. Ve böyle olunca dedim ki benim ben, tamam işte arada bir de Fransa'ya gittim. O da bursluydu. Orada da işte evet güzel stipendim var, yatacak yerim var. Çok güzel de ya artık 30 yaşına gelmişsin, 31 yaşına. Tamam lisansını yaptın, yüksek lisansını yaptın. Çok güzel. Belli perspektifin var belli konularda. Çevirmenlik, editörlük falan mı? Bunlar ne olacak yani? Hani artık bir şey koyman lazım kendine. Yani anladık, isyan ettin, çok güzel onu da kanıtladın. Ve orada dedim ki ben bu yazarlık işini falan beklemek de bu iş olmayacak. Yani tamam yazıyorum ama yani uzun vadeli işler bunlar. Hemen dönüşü olmuyor. Yani sen yani Arthur Rimbaud, Paul Verlaine falan ya da işte ne bileyim işte neydi o herifin adı? Xavier Dolan gibi inanılmaz bir yönetmendiysen, inanılmaz yetenekli bir şey yazardıysan hemen olmuyor işler yani. Çalışman lazım. O zaman da ilk defa işte hatta işte öksürüyorduk işte parkın oralarda. Arkadaşıma sordum, eski bir çevirmen arkadaşıma. O söyledi İstanbul Modern Editör arıyor diye. O da aslında şimdi zamanda hukukta yenildik ya. Sonra işte hedef neydi? Edebiyat okuyacağım, orada bir galibiyet. Sonra hedef neydi? İşte ben serbest çalışarak kendime hayat kuracağım ve bir yandan yazar olacağım. Bir senede o bir aslında fail oldu. Orada bir başarısızlık oldu yine. Yani mağlubiyet oldu yani. Tam zamanda bir işe girmem gerekiyor. Allah kahretsin. Ve bir ufak bir mağlubiyet anıydı. Yani öyleydi. Hissettiğimi çok iyi hatırlıyorum. İşte yazarlık hayallerine veda mı ediyoruz? Ne oluyor? Bilmem ne. Ortada bir şey de yok. La hayal mi var ki veda edeceksin falan. Ve sonra da İstanbul Modern'le görüştüm. Görüşmeler çok güzel geçti. Onlar da bana güvendiler daha önce tam zamanlı bir iş tecrübem olmamasına rağmen. O bakımdan İstanbul Modern hakkını ödeyemem yani. Evet ben işte sabah 9'da işe gidip 6'da çıkmaya başladım. Ama Temmuz ayında işe başladığım için bu çok keyifliydi başta. Yani 6'da çıkıyorsunuz hava kararıyor. Onda böyle işte iş arkadaşlarınız var vesaire bilmem ne. Ama sonra işte o Temmuz, Ağustos, Eylül geçti. İşte işler çok yoğunlaşmaya başladı. Sergi hazırlıkları, Ekim geldi, Kasım. 6'da çıkıyorum, hava karanlık falan. Ben inanamıyorum, böyle bir şey olamaz diyorum ya. Korkunç bir şey bu yani. Ki bu arada şöyle bir şey. Ben 11 yaşından beri yani sürekli çalışmış bir insanım. Yani yaz tatillerinden bilmem nereye kadar. Yani inşaatlarda beton sulamaktan tutun da çivi toplamaya, yapı malzemelerini de stok tutmaktan da fotokopiciliğe kadar, işte üniversite çeviri yapmakta sürekli çalıştım ben. Ama o tam zamanlı beyaz yakalı kurumsal tren ilk defa bana o zaman çarptı yani. Ama şöyle bir şey, diğer arkadaşlar dedi ki alışırsın merak etme, o insanın bünyesi geliyor, onun staminası geliyor dediler. İyi peki dedim, ama iyi peki derken de bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi ondan emin olamıyoruz. Peki dedik. Sonra da gerçekten o stamina gelmeye başladı, onun dayanıklılığı kendince. Bir harala gürele onun düzenine girdik. Evet, yani düzenine girdik diyorum, yaptığım işte seviyordum. Sonuçta yani Türkiye'de editör olarak çalışabileceğin bence en iyi yer. Yani en güzel yerlerden birisi. Eğer ki ya bir butik yayın evinde ya da çok büyük bir yayın evinde kıdemli bir konumda değilsen. Yoksa çünkü yayın evlerinde editörlük de çok kolay bir şey değil. Yani okuma eyleminden yoruluyorsun neredeyse yeri gelince orada da. Yine farklı şeyler vardır olmayan. Yine meclisi ve tenzihleri koyalım bir kenara. O bakımdan keyif de alıyordum, ama işte yazarlık olacak mı olmayacak mı nasıl olacak falan filan tabii ki şeyleri. Hatta o sırada yönetmen bir yapımcıma söyledim. Yani ben bu senaryoyu yazacağım dedim, işte burs aldık gittik çalıştık belli bir noktaya geldik. Ama şimdi ben işte işe girdim ve ben bir süre bakamayacağım dedim. Çünkü buraya oturtmam lazım önce. İşime, yani birinci sorumluluğum benim İstanbul Modern yani ne olursa olsun. Peki dediler. Sonra bir 5-6 ay geçti ve hiç senaryoya bakamadığımı gördüm. Bırak başka bir şey yazmayı. Tekrar bir güven oyu toplantısı istedim ben işte. Dedim ya işte biraz daha rahatlıyorum. İşte özellikle yazın şöyle işte izin alabilirim, şöyle çalışabilirim. Ama sizi yoruyorsam size vakit kaybetmek istemiyorum dedim. Sağ olsunlar işte yönetmenim Ramin de, yapımcım Emine de. Zaten çok yakın arkadaşlarım, çok sevdiğim insanlar. Dediler ki biz sana güveniyoruz, sen bunu yazarsın. Öyle deyince de ben de tabii ki insan şey oluyor yani. Yani eşim de çok büyük destek oldu o zaman. Yaparsın dedi. Herkes ona yaparsın diyor. Şimdi ben de tamam yaparım diyorum, ama bir yandan çok yorgun olduğumu da hissediyorum. Ama tamam yaparız. Madem yaparsın diyor herkes, yapalım yani. Ve bir şekilde o senaryo çıktı. 2016 yılında bitti 2 senede. Yani tabii müze 9-6 hafta içi her gün çalışıyorsun. Çıktı. 2016'da çekimler başlayacaktı. 18 Temmuz'da mı ne? Sonra 15 Temmuz oldu. Çekimler bir yıl ertelendi. Uğraşıyorsunuz falan. İşte 2012'de başlamış. 2014'te bir senaryo bütçe bulamayışından dolayı büyük bir dönüşüm geçirmiş. Sonra yeni senaryo yazmışsınız tekrar. Bu sefer de öyle ertelendi. 2017'de çekimler oldu. Kazansız bela. 2018 boyunca da post prodüksiyonu sürdü. Ve sonra da gerçekten de Ekim ayında da Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde dünya premierini yaptı. Yani bu bir şey, A listesi festivaldir. O bakımdan çok önemlidir yani oraya girmek. Ve o bizim için müthiş bir şeydi tabii ki. Tam da evet, o zamanlarda böylece filmimizi yoluna koymuş olduk. Tabii ben o sırada şeye alışmıştım çok artık. Devam edeyim mi ya, konuşuyorum böyle ama.
Gayet güzel. Çok güzel bir hikaye bence. Yani evet. O perseverance'ı çok iyi gösteriyor. Yani şey diyeceğim, yani benim şu ana kadar gördüğüm çoğu insan, çok fazla insanla işte birebir seans yaptım bu zamana kadar. Yani 8000 saat falan vardır aşağı yukarı. 7,5 sene oldu neredeyse. Ve burada hani bunu adım atmaya çalışıp olsun işte öğrencilik seviyesinde olsun, yeni mezun seviyesinde olsun, bir süre çalışıp mutsuz olup ne yapacağım karmaşası içinde. Bir hani cesaret eksikliği. İki hani cesaret gelir gibi olsa da ya o persevere etme şeyi yok. Yok yani çoğu insanda. O yüzden diyorum hani bu bence çok takdir edilecek ve çoğu insanda aslında daha fazla olsa ya da formüldeki eksikliğin çoğu hikayede en azından benim gördüğüm, bu olduğunu gördüğüm için özellikle şey yapıyorum. Farkına varsalar belki zaten istediklerine ulaşabilecekler, ama niyeyse hani toplumumuzda çok hemen istiyorum, şimdi istiyorum, bütün istediklerim şöyle olsun dediğiniz için, ya hayatta ne zaten şu anda hemen olmuş Allah aşkına yani. Hani hiçbir şey hemen olmuyor ki tabii ki. Yani belli bir miktar dedikasyon, belli bir miktar uğraşma, belli bir miktar çabalama ve o çabaya devam etme gerekiyor. O yüzden de perseverance'ın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanı istediği bir noktaya doğru yaklaştırması anlamında en azından.
Yok bence de öyle. Yani hakikaten... Yani spor analojisinden kaçamıyorum orada. Yani ilk başta o kaslar ağrıyacak.
Ben de o analojiyi bu arada başka bir bölümde kullanmıştım galiba. Fiziksel spor yapmak şey ne denir? Çok öğretici bir süreç çünkü. Çalıştırıyorsun, acı çekiyorsun sonrasında 2-3 gün. Sonra güçleniyor. Sonra biraz daha yapabiliyorsun. Biraz daha yapabiliyorsun derken o zaman içinde nasıl bir progression olduğunu görüyorsun. Ve bu bence hani metaforik olarak aslında hayatın birçok alanına da uygulanabilecek bir şey. Keşke insanlar onları görebilse biraz daha.
Ya bence de sonuçta o yani kas geliştirmek dediğin şey ne aslında? oradaki yapıyı sen aslında parçalıyorsun. Parçalandıktan sonra o kendisini yeniden oluştururken daha güçlü oluşturuyor. Ve aslında o kritik kararı almak da hayatında biraz da o. Yani kendini yani obliterate etmeden, yani yok etmeden parçalamayı öğrenmek lazım belki de. Biraz da onun şey. Yani gidip 200 kilo kaldırmaya çalışma ama 25 kaldır, 40 kaldır, sonra da 100'e doğru git yani. Hiçbir zaman 250'yi kaldıramayacaksın belki. Bu da dünyanın sonu değil yani. Ben hiçbir zaman Thomas Mann seviyesinde bir yazar olamam. Ama bunu kendime şey diye söylemiyorum. Ben aşağılık kompleksim olduğu için falan söylemiyorum. Yani o kadar işte elit damıtılmış high lit benim olayım değil zaten. Yani ben hayata öyle bakmıyorum çünkü. Yani öyle bir donanım, yani belli bir donanımım var. Ama ben hayatı biraz daha sallapati ve biraz daha gevşek, yani hüzün ve komedinin bir arada olduğu absürtlükle harmanlandığı bir noktadan bakıyorum. Yani işte atıyorum Venedik'te ölüm falan böyle şey ya da işte gecenin sonuna yolculuk. Yani gecenin sonuna yolculuk kötü örnek oldu. Gecenin sonuna yolculuk mükemmel bir eser. Hem high lit hem low lit ikisini de beraber muhteşem karıştığı bir eser. İşte Alfonso de Değirmenimden Mektuplar falan. Yani ben o değilim yani, anlatabiliyor muyum? Ve bu da kötü bir şey. Sen sadece kendi baremlerine bak. Ne nereden nereye kadar yükselebiliyor? Onları basmaya bak yani. Sonra zaten farklı bir yol çatallanacak olursa orada da kararını verir. Skill pointlerini FRP diliyle konuşacak olursak ona göre dağıtır ve yoluna devam edersin yani.
Aynen. Peki şeyi sorayım. Hani yazmak istiyorum. İşte bu aklımda vardı. Bir bakayım olacak mı falan filan dediniz ya, master sonrası bunu düşünmeye başladığınızı söylediniz. Daha önceden hiç yazıyor muydunuz ya da böyle bir isteğiniz var mıydı? Öncesine baktığımızda işte üniversitenin karşılaştırmalı edebiyat okuduğunuz senelerinde öncesine baktığımızda var mıydı hiç böyle bir fikir?
Fikir işte vardı ama dediğim gibi kendime de aslında bahsetmekten korktuğum bir fikirdi. Yani varlığı orada bir yerde duruyor bir odada gariban gibi. Sen de ona böyle bir bakıyorsun, bakmıyorsun falan, aslında bakmıyorsun yani. O fikir de kendisini canlı tutmaya çalışıyor orada bir şekilde. Hakikaten de olması yani artık içinden çıkmaya başlaması bir o yani University of Missouri'deki master'ı başarırken yani lisansı başarmak bir şeydi. Stockholm Üniversitesi'nde başarılı olmak bir şeydi. Yani çünkü oradaki disiplin de inanılmazdı. Şoka girmiştim ben yani ki. Hani Bilgi Üniversitesi'nin çok iyi bir öğrencisi olarak gitmiştim ben oraya. Orada böyle bir lig sıralaması değişince de çok güzel bir tatlılık oluyor yani. Bütün öğrencilerin ne kadar inanılmaz iyi olduğunu görünce. Sonra Master'a gidince ki Master'ın Fulbright bursunun şöyle bir şartı vardı. Yani University of Missouri ile beraber giden. C alman yasak zaten. Ve B'lerin A'lardan fazla olursa master'ın geçersiz oluyor. Ve bununla da dönüşümlü olarak bursun geçersiz oluyor. Şimdi bu öyle bir şey ki işte haftada 1.000 sayfa okuma yüküm var. Bunları yaparken de diyorsun ki abi evet ben bir sürü şey, ben galiba istediğim şeyi yapabilirim istediğim gibi. Bu kadar bunları yapınca yani. Bir, iki, bu creative writing'cilerin nasıl böyle işi özenle ele alarak çalışmasını görüyorsun. Kendi okuduğum hikayeler de var hayattan ve Türkiye'den tabii ki. Sonra da ama bir de asıl ama döndüğüm zaman ki yönetmenim ve yine çok yakın arkadaşım olan Ramin Mati'nin ki o da zaten işte Kusursuzlar'la Altın Portakal en iyi yönetmen, en iyi filmi aldılar, kazandılar yani. Onun bana duyduğu güvendir ve yapımcı ve yine çok yakın arkadaşım olan Emine'nin duyduğu güvendir yazacağıma dair. Ama temelde Ramin'in benimle sabırla çalışması ve sen bu senaryoyu yazarsın demesi oldu. Yani bir noktada arkadaşlar ve dostların önemi yadsınamaz yani. Hani tamam ben işte persevere edeceğim diye yırtılıyorum ortalıkta da yani bir yerde de aslında şeyin boşa döndüğünü biliyorsun. Hani havada gidiyorsun ama o pedallar biraz boşa dönüyor artık. Orada bir arkadaşın arkadan bir nefesi güzel geliyor.
Peki o istek hep vardı ama böyle tek başına yalnız bir odadaydı. Hani pek bakılmıyordu dediniz ya en başta. Niye
Evet.
bakılmıyordu sizce? Şimdi toplumsal analiz gibiyiz burada.
Çünkü bir genel olarak kendine dair bir şeyim var. Ben herhangi bir şey yapabilir miyim? Benim derdim oydu açıkçası. Nasıl diyeyim? Bu biraz çetrefilli bir konu. Aileden o kadar da şöyle bir şey vardır ya. Sen her şeyi yaparsın. Her şeyi yaparsın. Her şeyi yapman lazım diye bir tepeden inme bir şey geliyor. Ama sen o noktada ben ne yapabilirim bilmiyorum durumundasın. Böyle onu tutmaya çalışan bir konumdasın böyle. Bu da acayip bir gerilim yaratıyor. Yani buradan böyle onu belli bir noktaya itmeye çalışıyorsun. Oradan bir baskı var üzerine, şıpır şıpır bir süre sonra metalden şeye geçiyor, terminatör gibi üzerine geliyor. Ne yapacağını bilemiyorsun. Dolayısıyla ben de öyle yazabileceğime inanmıyordum ama bir şekilde yani ufak sinyaller çıkarıyor sonuçta karşınıza hayat. Ya yani o üçüncü senaryoyu beraber çalışalım gelince ben yine böyle ağır ağır bir şeyler çalışıyordum. Sonra dediler ki Haziran başıydı bu. 12 Temmuz'a deadline var. 20 sayfa bir tretman çıkması lazım. Yapar mısın? Tamam dedim, yaparım yani. Ben ona da yani elimden o sırada bilgim ve gönlüm dahilinde olan her şeyi yazdım oraya. Yani konu dahilinde elbette. Ve o ödül alınca bir sürü senaryo arasından şimdi bir kere onu unutmamanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani tamam, kendinde o gücü bulamayabilirsin her zaman. Dışarıdan konfirmasyon arıyorsun, affirmation arıyorsun. Al işte, bu da var. Yani yılın her senesi gelmeyebilir bu. Ya belki 5 senede bir gelecek, belki hiç gelmeyecek bir daha. Ama bir kere geldi işte. Onu unutma bir kere yani. O olunca da diyorsun ki tamam, fena değil, gidiyor yani bu. Sonra tekrar çalışmaya devam ediyorsun. Bu sefer Kültür Bakanlığı'ndan şey aldık, fon aldık o zaman. O da fena bir miktar değildi o zaman için. Ermenistan'daki Altın Kayısı Yerevan Film Festivali'nden bir pre-prodüksiyon ödülü aldık. Böyle böyle birkaç şeyimiz oldu. Bileziğimiz oldu yani. Bunları alınca da sonuçta bunlar yazdığın şeyler üzerinden gidiyor senin. Yönetmenin, yapımcının tecrübesi, know-how'ı ve kendine almaları başka bir şey tabii ki. Yani o apayrı bir durum. Ama sonuçta sen diyorsun ki benim de bunda bir payım var. Yazarlık ama sonuçta şöyle bir şey. Bugünün sonunda yazdığın şey bir senaryo. Bunun başkası alıp başka bir şey haline getirecek. Ya her zaman içinde şu düşünce var. Yani yazdım da en azından benim için vardı. Tamamen bana ait bir şey nasıl olur? Yani o da nedir? Yani işte roman yani. Anlatabiliyor muyum? Ya da yayınlatacağım bir öykü ya da başka bir şey. O da şöyle oldu. Filmi çekmenin bu kadar uzun ve meşakkatli bir süreç olduğunu görünce artık kaçamaz noktaya geldim. Yani madem yazarım diye geçiniyorsun ya da ben aynı zamanda yazan bir insanım diye geçiniyorsun, artık şu roman olayını bir görelim dedim kendime yani. Çünkü bu sefer şey de artık hakikaten zihnimdeki çok disiplinli çalışma trackleri değil, oturmaya başlamıştı. Yani çünkü ne oldu? İlk başta serbest çalışan olarak çevirmen ve editörlük yapıp yazmaya çalışıyordum. O fail etti ama yani şey, sen benden iyi biliyorsun. Hiçbir şey tam olarak bir başarısızlık değil. Orada yaptığın şeyleri unutmazsan. Oradan bir araç gereç kalıyor senin elinde. Sonra İstanbul Modern'e başlayıp full dikkatimi uzun süre oraya verdikten sonra onun sürekli oturdu kafamda. Bir kere çok sağlam bir şekilde. Ne olursa olsun orada yaptığım işi ihmal etmeyecek şekilde. Ve çeviri de o sırada çeviriden şey getirmiştim artık. Maddi düşüklüğünden dolayı ve çok çaba gösterdiğimi karşına alamadığından dolayı yok abi yapmayacağım demiştim. 2013'te son kitabımı yaptıktan sonra. 2016'da yine yani müzede çalışmaya devam ederken Itaki'nin işte şu anda gelen yayın yönetmeni, işte çok yakın arkadaşım Ali Can dedi ki abi şey var, Watchmen'i sen çevirsene dedi. Watchmen de çok ünlü bir çizgi roman. Çizgi romanın dünyada en önde gelen örneklerinden birisi. İşte onu da reddedecek halim yoktu. Adam reddedemeyeceğimi teklif yaptı bana yani. Öyle olunca da tekrar çeviriye de dönmüş. Kaçınılmaz bir şekilde. Böyle bir delilik döngüsü orada yavaş yavaş başladı aslında. Yani bir yandan 9-6 editörlük ama sabah erken kalk, iş yerinde öğlen arası. Ya da abi bizim bildiği gibi 8 saat kimse iş yerinde 8 saat mesai yapmıyor. Şundan dolayı yapmıyor. Bazen 16 saat yapıyorsun geri gelince. Ama yoksa ne yapıyorsun? YouTube'da video bakıyorsun. Ya da Twitter'da scroll down ediyorsun. Ben onları azalttım. Yani kaldırdım değil yani. Çünkü o öyle bakışta sevmiyorum. Ya yani YouTube'a bakacağınıza çalıştım. Bak abi ya, çok zevkli YouTube'a bakmak mal gibi. Ben bunu ben de yapıyorum. Ama ne yaptım? Chrome'da bir tane app vardı. 20 dakika. Bütün sosyal medya. Bitirince kapatıyordu. Giremiyordu. Onu kurdum. Ve dolayısıyla 20 dakika onlara ayrılınca da diğer işlerime vakit kalmaya başladı bariz bir şekilde. Ve böylece ufak ufak çeviri yeniden. Senaryo artık bitmişti zaten 2016 yılında. Bir roman fikri vardı ama roman çok tırsıyordum. Yani ben şimdi tamam senaryo yazdık da onu başkası çekecek, roman nasıl olur diye. 2016 sonları, 2017'de bir fikir geldi aklıma. Yani bir şekilde bir yapay zeka ve kontrolden çıkan yapay zeka Türkiye kontekstinde nasıl olur? Yani biz sonuçta dandikliklerle dolu bir ülkeyiz yani. İlginç bir şeyler çıkabilir ve bir yandan da benden yola çıkarak ortaya çıkarmak istediğim işte yine dandikliklerle dolu bir adam vardı. Ve bunun üzerinden bir romantik olarak başlayıp giderek çığırından çıkacak bir bilim kurgu hikayesi nasıl yapabilirim diye düşünürken o yıllar önce Fransa'da bursla kaldığım yere bu sefer Watchmen'den kazandığım çeviri parasıyla kendi paramı ayırıp gittim romana çalışmaya. Ama bir hafta tabii ki öyle uzun kalamıyorsunuz yani bursla bir ay kalıyorsun da yani orada kalabileceğim 5 tam gündü. Ve yani yine şeydi, hiçbir fikrim yoktu yazıp yazamayacağım hakkında yani. Ama kendimi kilitledim. Bak buraya bu kadar parayı veriyorsun. 5 gün senin burada. Yazdın. Yani başladın daha doğrusu. Yani romanın tamamını yazmak gibi bir şey olamaz zaten de. Orada günde 12 saat, sabah 8, arada kahve, şey, sigara molası. 1,5 saatte bir, 2 saatte bir. Ve öğlen koşu ya da akşam koşu. Hangisi ise yani. Ve o zaman işte 30 bin kelime mi ne yazdım? 35 bin kelime yazdım. Yani kitap sayfası olarak 100 sayfa yapıyor. 110 sayfa yapıyor. Ve bir şey çıktı yani. Ve çünkü yazarken biliyorsunuz yani ilk başta utanıyorsun, kendinden utanıyorsun yazdığın şeyden bir. Ya bu çok korkunç bir şey oluyor falan. Ama o senaryo yazmaktan da artık bir şeyim var. Utanç kısmı hep olacak. İlk yazdığın şeyde de olacak yani. Orada hızlı hızlı geçmeyi biliyorsun. Bir süre sonra su ilk başta şey sular kesildikten sonra açtığın bir boktan sarı şey akar ya, sonra tekrar düzelir. O da öyle yani. Bir süre sonra düzgün akmaya başlıyor. Ve başladığın anda mutlu oluyorsun ve o gazla devam ediyorsun yani. Ve oradan döndüğümde çok mutluydum. Yani biliyordum elimde düzgün bir şey olduğunu. Ve dedim bu iş olacak yani.
Şey söyleyeceğim sadece. Ernest Hemingway'in miydi bir lafı vardı. The first draft is anything is shit olması lazım ya da bu mimaride bir şey.
Evet,
Hani
aynen öyle.
first draft değil first çıkanlar da aslında bir.
Kesinlikle öyle. Abi bunun burada gerçekten şimdi şey de olmasının yine sen benden iyi biliyorsun tesadüf değil o lafta. Yani bunun çünkü yani anal esnekliğinde çok şeyi var, etkisi var. Yani gerçekten öyle. Yani sen içinden bir şey çıkarıyorsun çünkü abi. Ve kendini kastıkça yani nasıl düşündüğün bir şeyle ilgili gut feeling diyorsun yani. Bu ondan farklı değil. Yani bir noktada bizim kalbimizle beynimiz orası. Ve onun da şunu hiç unutmuyorum. Yani Fransa'ya gitmeden önce önce dedim kendine bir doküman yazacaksın. Ve orada yazmak istediğin, utandığın her şeyi oraya bir yazacaksın. Bir görelim seni dedim. Allah'ım böyle yazarken kızarıyorum, bozarıyorum. Yani böyle bir şey gibi, terapi session gibi. Ve onu hala saklıyorum zaten. Karakterin sesinin ilk ortaya çıktığı anda o aslında. Onu gördüm ben orada yani. 2500 kelime nefessiz yazdım onu. Ve o bilgiyle gittim Fransa'da bir yandan ama işte o şey oldu yani. Ve döndüğümde devam etmem gerekiyordu. Şimdi işin zor kısmına gelmiş olduk.
Bir şey soracağım, bir antiparantez, sadece görüşünüzü merak ettiğim için konu çok dağılmadan sormak istedim. Ve bu yazma olayında kişinin kendini bir yere kapayıp ya da işte bütün dış etkenlerden soyutlayabileceği bir ortamda olabilmesi gerçekten bir gereklilik mi yoksa bu yazar fantezisi mi? Çünkü biz bunu böyle bazen aramızda çok konuşuyoruz. Kim olduğunu hatırlamıyorum ama şimdi bir arkadaşım söylemişti. İşte bir ünlü yazar, kesinlikle kim olduğunu hatırlamıyorum. Dünyanın öbür ucuna işte gidiş dönüş uçak bileti alıyormuş. Çünkü işte totalde uyduruyorum 30 saat havada kalıyorsunuz ve hiçbir distraction yok. Yapacak bir şey yok falan gibi. Ve böyle hani çok duydum bu muhabbeti. Bu arada annemin de böyle bir kitap yazma fantezisi vardır. Yayınlanmış yazdığı kitap vardı yani başka bir konuda. Ve hep böyle ay hayatta bir dertlerim bitmedi ki bir sakinliğe ulaşayım da bir yazayım falan. Ya
Ya öyle bir şey yok.
böyle çok konuyu dağıtmak istemiyorum. Anneannem hasta falan gibi şeyler var da.
Hayır
Böyle
hayır
hani
tabii
bir
ki.
her şeyden uzaklaşayım ve kafam sakinleşsin ancak öyle yazabilirim ya da bu böyle olmazsa olmazmış gibi görülen bir şey gibi sanki benim duyduğum kadarıyla bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Şimdi şöyle hem doğru hem yanlış ya da yani bir şeye başlarken bir izolasyon şart bence. Yani bir şey ilk adımı atarken izolasyon şart. Ya da nasıl diyeyim sana? Mesela işte spor yapmak için koşmaya utanırsın ya. Bu da çok doğal bir şeydir yani. Ay neden utanıyorsun be diye bir şey değil yok yani. Bu anlayışla karşılanması gerekir. Ya vücudun hareketlerinden rahat edemiyorsundur yani. Bunu reddetmek de anlamsız geliyor bana. Dolayısıyla ama niyetin varsa ne yaparsın? Yakınındaki spor alanına, parka sabah 6'da gidersin. Kimse yok yani koşarsın. Ve giderek kendine bir cesaretin gelmeye başlar. İşte kondisyonun artar ve koşmaktan zevk alıyor olursun. Ve sonra öğleden sonra evin önünde bile koşarsın istiyorsan yani. Bu biraz öyle gibi geliyor bana. Sabah yazmak da olabilir bu. Ya da ama büyük bir projeye başlıyorsanız o roketi nasıl diyeyim yani ya da işte uzay yani uyduyu yörüngeye sokana kadar ilk başta büyük güç sarf etmek gerekiyor. Ve o gücün de mümkünse kesintisiz olmaması gerekiyor bence. Yani bu illa ama yani işte 3 aylık kampa gitmem lazım şekerim gibi bir şey olmak zorunda değil. Çok yani bir cumadan sonra pazartesinden de işten izin aldığın çok güzel bir 4 gün de olabilir mesela. Hiçbir distraction'a kapılmadığın, dikkatli anlatılan şey yapmadığın. Bir hafta bir tatil de olabilir. Ne işliyorsa yani senin için ne işini görüyorsa. Ama daha sonrasında yine işte kafanda ben buna hep şey gibi bakıyorum. Hani bir şarkının işte hani track dememin sebebi de o. Ana kısmı olur. Altyapıya sonra minik minik şeyler eklenir ve sonra çok güzel bir şekilde işlemeye başlar ya. Bir süre sonra sen o track'i istediğin yerde çalmaya başlayabilir ve başka şeyler ekleyebilirsin gibi geliyor. Onda da şunu söyleyebilirim yani. Ben dediğim gibi bunu yazdım ve orada çok güzel gitti. Ve sonra tamam dedim bu roman işi olacak ya süper yani. Ama sonra o tekrar iş hengamesine girdikten sonra iki arada bir derede buldum boşluklarda yazdığım şeyler hoşuma gitmemeye başladı. Ve daha doğrusu şöyle gidiyordu ama yani kendi içinde tutarlı bütünlüğü vardı ama ton duygu aynı değildi. O ilk Fransa'da 5 günde yazdı. Bir 30 bin öyle çıktı bir şekilde kendi içinde tutarlı olan. Sonraki 30 bin böyle kötü oldu. Böyle yani en son bir 100 bin kelimeye vardım ama böyle maratonu kusarak tamamlayan tipi öyle böyle diye böyle görürsün yani. Biraz öyle oldum. Kötüydü yani. Ama şunu biliyordum. Benim biraz utanarak yani yazdık bir şey ama bunda bir şey de var. Ama bu ne bilmiyorum. Ama bu şekilde sonu olamaz. Ortası da iyi ama çok biyografik, gereksiz. Olmaz yani bu da. Ne yapacağım bilemiyorum. Çıldıracağım. Ve bu ilk draft yani. Nasıl da gözünde büyüyor. Ben bunu neresinden keseceğim bilemiyorum yani. Bunu tekrar hani. Abi sonra işte 2017 Mart'ta başlamıştı bu süreç. 2017 Kasım'a mı ne geldim böyle yani. Böyle 6 ay, 7 ay bir şey işte. Aralık oldu. Yok. Sonra Ocak başı oldu falan. 2018. Yok. Sonra artık diyorum olmayacak herhalde. Yani şey yapmış durumda. Bir ara yaparım diye düşünüyorum. Sonra Ocak ortası eşim dedi ki ben hamileyim. Ben duydum bunu. O adım mükemmel. Öncelikle süper. Ama sonra şunu dedim kendime. Benim bu romanı yazmak için 9 ayım var. Yoksa çünkü klasik o bebek doğduktan sonraki ilk işte 3 ay, 6 ay, 9 ay, 15 ay yani neyse imkansız olacak ve kopup gideceğim. Yapamayacağım biliyorum. İnanılmaz bir affedersin kış tutuşması geldi bana yani. Tutuştum yani. Abi ben bir oturuyorum başına yani her şeyi deniyorum. Şunu yaz, bunu yaz bilmem ne derken düşünürken şuna geldi iş. Şimdi dedim ki öyle tekrar Fransalara falan gitmek yok. Öyle para ayıramam. Bundan sonra ayrılacak paralar bebeğe, doğuma. Her gibi acil duruma ayrılacak. Yani öyle bir lüksün yok dedim kendime. Ne var peki dedim. Elimdeki şeye baktım tamam mı? Bu roman yazılacak. 9 ayda ne yapabilirim diye baktım. Benim avantajlarım ne dedim? Benim evim işime çok yakın. 20 dakikada gidebiliyorum. Dolayısıyla 8.40'da evden çıkarsam 9'da çok rahat mesai saatinde müzik. Bu ne demek dedim. Ben sabah 6.50'de uyanırsam 10 dakikaya da ayıldığımı farz ediyorum. Güzel. 7'den 8.30'a kadar kemiksiz bir çalışma şeyim var. 1,5 saat. Ve haftada 5 gün bunu yaparsam dedim. Düzenli olarak. Buradan bir şey çıkar dedim bak. Ama sonra işte asıl o anı hiç unutmuyorum. Baba işte ben bunu nasıl anlatacağım? Nasıl olur? 1,5 saatte ne yapılır derken bütün bir de ayılmalarımı ve toparlanma şeylerini de dün bu aslında kemiksiz bir saat dedim. Gerçek anlamda kemiksiz. Bir saatte ne yapılır? Bu karakter nasıl anlatacak diye düşünürken şu ortaya çıktı. Bir saatte terapi çok güzel anlatılır. Bir terapi seansı. Çünkü dedim kendimden biliyorum. O 50 dakikayı ayırıyorsun zamanını, o parayı ayırıyorsun ve mükemmel kullanıyorsun o 50 dakikanı yani. Çünkü karşında sana bir insan var, ona saygın var, kendine saygın var ve harcadığın paraya saygın var, onun da senin ona verdiğin paraya saygısı var. Burada her şey var. Ve oha dedim o zaman her sabah aslında bu karakter bir terapiste başına gelenleri anlatıyor olabilir ve arada terapist sorular soruyor olabilir. Ben gerekiyorsa sonradan bu iskele olarak çıkarıp atabilirim onu. Yani anlattığı kadar sadece geliyor. Önemli olan beni neyi tetikleyecek? Hikayeyi aksın yeter ki. Abi ben böyle tam Ocak sonuydu. Yani Şubat'ta bir başladım. İşte Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim başı doğacaktı. Eylül ortası bitti roman. Ve sıfırdan başladım. İlkinden 1.000 kelime kullandım sadece. Ana karakterin çapsızlığı, boş beleşliği aynıydı. Karşısındaki güçlü kadın karakteri, ne istediğini bilen kadın karakteri aynıydı. Ama hikayenin gidişatı vesaire genel olarak zaten İyi ki 100 bin kelimeydi yazdığım şey. Bu sıfırdan 172 bin kelime yazdım bunu. Çünkü bir süre sonra o sabahları yazdıkça yani öyle bir şey oldu ki ben iş yerinde öğlen vaktinde yazabilmeye başladım o seansları. Hadi diyorum bir seans yap demeye diyordum kendime. Otur karşına anlatsın be. Ve sonra bu öyle bir seviyeye geldik romanın sonlarına doğru. Yani atıyorum, Haziran romanın ortalarındaydım. Şey tatile gittik. Benim şey cildimden dolayı, benlerimden dolayı sabah 11'den 4'e kadar, 3'e kadar güneşe çıkmam yasak zaten. 4 seans patlatıyordum. Dolayısıyla bu kitap Fransa, Normandiya, Cihangir, sonra işte Atatürk Havalimanı, şey Hızır Kamp, sonra Los Angeles Havalimanı, San Diego'daki kardeşimin evi ve Ocaklar Erdek gibi bir sürü farklı mekanda yazıldı. Yenikapı motorunda yazıldı, hızlı feri motorunda yazıldı. Bir süre sonra oturdu o yerine ve sonra da işte ilk roman Tepemizdeki Gölge çıktı ortaya.
Süper bir hikaye. Tebrik ederim. Yazmak isteyen ya da belki bu tarz daha uzun soluklu kreatif işlere gönül vermek isteyenlere de belki cesaret olacak bir hikaye diye düşünüyorum. Çünkü yani damlaya damlaya göl oluyor diye atalarımız boşuna söylememiş diyeceğim şimdi ama gerçekten
Kesinlikle.
öyle. Çünkü o
Kesinlikle.
hani yani işte bir saatte ne olur ki ya falan bir şey mi olur? Run dışında ne olabileceğini aslında baksanız ve onu değerlendirseniz bir şey oluyor işte. Ya yani olmuş kocaman roman olmuş yani.
Hemen sonuç beklenmemesi gerektiğini şuradan anlayabilirler çok rahat. Ben kendimden biliyorum aldıkları, yani aldığınız kilolara bakabiliriz. Bir günde olmuyor. Onu nasıl başarıyorsak müthiş bir şekilde. Yani çünkü hiçbir zaman şey demiyorsun. 7 kilo alayım deyip 20 tane hamburger yemiyorsun. 20 hamburgeri 10 günde yiyorsun mesela. Ve sonra 7 kilo geliyor yani.
Aynen. Güzel bir metafor oldu. Peki hikayeyi biraz başa alacak olsak, çocukluğunuzda ne olmak istiyordunuz?
Hiç öyle bir düşüncem yoktu ya. Yani ama şunu biliyordum. Ben okumayı çok seviyordum yani. Her zaman. Yani bir şey okuyayım, bir şey öğreneyim ve böyle yani hatta küçükken bizim çarşımda kendimce küçücük böyle bir o zaman kuzenimle beraber gazete çıkarmaya çalışmıştım. Yani gazete çıkarmaya çalıştığım şey işte çarşımda bakkala gidip bir şey soruyorduk ya da işte camcı Orhan'a gidip abi ne yapıyorsun diyorduk. Ve bu işte sadece haber bunlar. Birkaç tane de gerçek gazeteler çıkmış haberleri sayfada kağıtları yerleştirip sonra onun fotokopisini çekip bir de logo koymuştuk. Sonra bizim gazetemiz olmuştu. Yani anlatabiliyor muyum? Her zaman yani hikaye daha doğrusu anlatı görmeye, anlatı takip etmeyi her zaman hevesim vardı. Yani hayat da öyle bir şey gibi geliyor bana. Kendimiz de sürekli bir hikaye kendimize sunuyoruz ve dünyaya sunuyoruz. Ve dolayısıyla bir hikayenin işte o ortaya çıkış noktası, onun sonra işte gizlenmesi, ortaya çıktıktan sonraki sende bıraktığı izler, onlar çok hoşuma gidiyordu hep yani. Bunları böyle adını koymamış olsam da.
Peki şey sorayım, bu süreçte yani bu süreçten kastım liseden ilk mezun olduğunuz ve işte hukuk okumaya başladığınızdan bugüne gelene kadarki süreç diyeyim. Ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
Vallahi klasik zorluk şuydu bence. Yani işte ben bu yaptıklarımdan para kazanabilecek miyim? Ya da para kazanabiliyor muyum? Ya da para kazanıyorum ama bu yeterli para mı? Gibi özellikle Türkiye gibi ülkelerin insanı maalesef çok karşı karşıya bıraktığı sorularla şey oluyorsunuz, kafanızda dönüp duruyor. Ama şöyle bir şey bu. Bunu nasıl diyeyim ya? Şimdi biraz her durumda her zaman kazanılacak bir para var aslında. Bunun biraz daha geriye dönüp bakınca daha net görebiliyorum. Burada sadece isteklerinizin ideale ne kadar yakın olduğu ve yapabilirliklerinizin realiteye ne kadar yakın olduğuyla ilgili, bunu formalize etmekle ilgili bir şey. İdealiniz olsun ve onun peşinden koşabiliyorsanız koşun, ne kadar zaman oluyorsa olsun. Ama bir de var olan yeteneklerinizin günümüzdeki realiteye, gerçekliğe tekabül etmesinden nasıl bir akış yaratabilirsinize bakmak lazım bence. Yani çünkü yani eğer yani çok böyle ailenizin durumu inanılmaz iyi ve sana da yürü ya bunu demiyorsa kimse, bu zorlu bir süreç olacak insanın kendi isteğinin peşinden gitmesi. Yani ya da öyle bir çocukluk, işte ergenlik ve işte transaksiyonel analizlerle çözülmüş müthiş sorunlar, her şey geride kalmış ve çok güzel akış halindesin kendinle, ailenle ve etrafınla. O zaman her şey çok yoluna gidebilir. Yani ve umarım gitsin zaten herkes için de. Ama öyle bir durum yoksa insanın şuna bakması lazım. Ben işte mühendis miyim, editör müyüm, mimar mıyım, küratör müyüm? Ya da işte yüzücü müyüm? Şu anda bulunduğum yerde buradan insanlar nasıl para kazanıyor? Ben bunu kendi açıma, kendime göre işletmeyi nasıl öğrenebilirim? Bunları yaparken de hayalimden kopmamayı ve bir noktada da hayal ve gerçekliği böyle bir DNA helixi gibi birbirine dolandırmayı nasıl becerebilirim? Düşünmeye devam etmek lazım. Yani ve bu şey, bu angarya zor gelebilir ama bir şey diyeceğim bu noktada. Biz bir sürü zor şey yapıyoruz zaten başkaları için.
Hayat zaten zor.
Evet, ayrıca hayat ne kolay olması diye bir şey yok yani. Hani Allah'ın pengueni iki yumurta bırakmak için fırtınaya giriyor, sonra öbürü oraya atlıyor. Böyle hayatları var insanların, hayvanların. Yani hayat zor maalesef. Hayat zor ya.
Ya geçen gün bir saçma sapan bir şey izliyordum. Bir dövme pratiğiyle alakalı bir şey YouTube'da. Ve işte orada şey diyor, ne denir işte acıya dayanmakla ilgili bir şey söylüyor dövmeci adam. Ve diyor ki işte hayat zor ve hayat acı dolu. Aslında işte insanların ihtiyacı olan şey çocukluğundan itibaren işte ne bileyim bir şey olduğunda canın yandığında düştün işte bir şey oldu üzüldün falan. Hani işte poor you diyen yani işte yazık sana gel sana bir işte sarılayım şefkat vereyim bu işte çok kötü bir şey seni koruyayımdan ziyade nasıl diyeyim hani bu da hayatın bir gerçeği bunu tecrübe etmen gerekiyor ve bu geçecek çocuğum bir şeye ihtiyacın olursa orada olacağım diyen bir ebeveyn modeline aslında ihtiyaç var ama çoğumuz onu tecrübe etmediğimiz için çocukluğumuzda yetişkinliğe geldiğimizde her türlü acı ve zorluk. Böyle aman tanrım. Bunu aslında böyle dövme yapmak ve dövmenin acısı üstünden anlatıyor. Yani dövme yapılırken çeken, hissedilen acı. Böyle çok iyi bir açıklama gelmiş. Yani benim de böyle ufak bir pencere açtı o şey olarak gerçekten metaforik bir acı ama zaten hayatta bir sürü acı var ve buna tahammül etmen gerekiyor. Hayat kolay bir şey değil. Ki olsak belki zaten hani her şeyde bir zorluk var ve tüm süreçler bir şekilde zorlu. Zaten belki istediğimiz şeyin peşinden giderken karşılaştığımız zorluklara bu kadar anormal tepki vermeyeceğiz ya da bir şekilde ona biraz daha dirayetli olmak mı denir? Olacağız diye düşünüyorum. Bilmiyorum çok alakası ama bence biraz alakalı. En azından benim zihnimde bağlanıyor.
Hayır bence baya alakalı bir şey. Sonuçta senin bir şeye dayanıklı olman demek yani bu aşı olmak gibi bir şey. Bir şey sistemine introduce edilecek, verilecek ki onunla savaşmayı sen öğreneceksin. Sonra kimse senin adına öğrenmeyecek. Yani o kılıcı sen kaldırmadıkça kimse o kılıcı kaldırıp savurtturamaz sana. En fazla kalkan olabilir. O da bir yere kadar olabilir yani. O yüzden dediğim bence çok doğru. Ve de biraz da şöyle bir şey. Yani acı var. Ama bu da yani zaten hani beyinde de bunların aslında threshold'ları çok yakın ya birbirine acı ve zevkin. Yani bundan şeye de bakmak lazım. Yani bu mücadeleden illa böyle ben bunu Allah kahretsin diye asık suratlı bir mücadele değil de zaten böyle işte abi. Bu ve bundan keyif de alman. Böyle bahsettiğim şey değil tabii ki. Onun altını çizmek isterim. Başına korkunç bir şey geliyor. Taciz vesaire gibi. Hani
Yok yok.
ya da işte hayatın korkunç şeyleri geliyor ve bundan da işte tabii ki güler yüzlü olman lazım gibi bir şey değil. Ama bizim işte çok kırılgan yetiştirdiğimiz bazı noktalarda yeter deyip coşmak lazım bence biraz da. Coşku iyi geliyor bazı şeyler.
Katılıyorum. Peki bu süreçte hiç pişman oldunuz mu ya da keşke dediğiniz bir şey var mı?
Yok ya yani yani işte dediğim gibi belki en baştaki şeye dönecek olursak illa bir şey seçecek olursam diyeyim 99'dan 2004 yerine 99'dan yani İstanbul Hukuk'a girdikten 2 yıl sonra belki aklım başıma gelebilirmiş diye düşünüyorum ama yani illa şey doldurmam gerekiyorsa formu yazarım bunu anlatabiliyor muyum? Yoksa aslında keşke dediğim bir şey yok çünkü o keşke kısmında hayatın bir sürü başka şeyi de aynı anda değişmeye uğruyor. Biraz öyle bir durum gibi geliyor bana. Tabii ki gönül isterdi ki o zaman biraz daha geriye gidecek olursak işte dili en başta seçmiş olmak isterdim. O yüzden hemen işte Boğaziçi Üniversitesi İngilizce ve Edebiyat'a girmek isterdim ama bu sefer şunu bilemiyorsun ki belki o zaman çeviri yapmayacaktın hiçbir zaman. Bu kadar alaylı ve aslında bayağı da sert ve yoğun bir şekilde edebiyatın farklı bir zanaatini öğrenememiş olacaktın ve böyle bir belli bir noktada akademisyenlik yapıp orada duracaktın belki. Yani işte insan bilemiyor bunları. Yani değişik değişik yollar. Dolayısıyla büyük bir pişmanlık, büyük bir keşkem yok. Tam tersine iyi ki yapmışım diyorum her konuda, her şeyi. Maddiyatla ilişkime dair bazı konularda daha öncelik verip daha sarih bir şekilde ele alabilirmişim diye düşünüyorum bazı konuları. Ama bu da gerçekten yaşanmadan öğrenilmeyecek bir şey. Yani o sıkıntıyı çekiyorsunuz ve sıkıntının size eziyet etmek için değil bir şey öğretmek için orada olduğunu görünce o zaman güzelleşiyor her şey. Jacob's Ladder diye bir film vardır. Orada bir sahne vardır. İşte adam böyle sürekli şeytanlar gördüğünü düşünüyor. Böyle bir halüsinasyon diyeceğim de aslında çok böyle tat kaçıran vermek istemiyorum. Spoiler olmasın. Orada birisi ona diyor ki yani sen mücadele ettiğin için bunlar sana şeytan olarak gözüküyor. Bir kendini bıraksan aslında onların sana yardım etmeye çalışan melekler olduğunu göreceksin diyor. Biraz da öyle bir durum. Yani hayat her zaman ikisinin arasında bir yerde aslında. Bunlar ne şeytan ne de melek. Sadece senin bakış açınla ilerlemek istediğin bir nokta varsa onları da kendinle beraber onları da dönüştürüp bir transformasyona sokuyorsun yani.
Evet, yani hayat her zaman insanın zihninde kurduğu şekilde ilerlemiyor ve bunun belki en büyük örneği meslek olabilir, özellikle meslek değiştiren insanlar için. Ya da yani kariyer yolu olabilir. Hani nasıl diyeyim? Bir şey okumaya karar verdiğinizde bile isteyerek o istediğiniz gibi çıkmayabilir. Çıksa bile sonrasında ülkenin koşulları, dönemin koşullarıyla alakalı olarak istediğiniz işi bulamayabilirsiniz. İstediğiniz ülkede bulsanız bile o iş, ne bileyim, istediğiniz gibi çıksa bile müdürünüz yüzünden, burnunuzdan gelebilir falan. Yani ve birçok farklı yola evriliyor. Yol ayrımı var aslında bu işte meslek denen yolda diyeyim. Ve
Kesinlikle.
en başından nereye gideceğiniz, ne yapacağınızı kestirmek zaten imkansız. Yani herkesin önünde bir sürü ufak yol açılıyor ve bazılarından o yol ayrımından dönmeyi tercih ediyoruz. Bazılarından da dümdüz devam etmeyi tercih ediyoruz. Ve o her verdiğimiz karar bu yol ayrımlarında aslında bizi bugüne getirmiş olan şey. O yüzden de o hikayenin en başından temel yol ayrımlarından bir tanesini değiştirecek olsanız belki şu anda ne bileyim apayrı bir şey yapıyordunuz.
Evet.
Yani bilemezsiniz ki. O
Kesinlikle.
yüzden çok hani keşke demek de bence şey değil. Çünkü ne olsa olsun o kararların toplamı bizi bugüne getirdiği için. Ve bugünden mutluysak ki bir sonraki sorum bu. Yeni mesleğinizden mutlu musunuz? Değil.
Yeni mesleğimden ve mesleklerimden diyeyim aslında. Yani hepsinden ayrı ayrı mutluyum. Hepsine minnettarım. Hepsine çok saygı duyuyorum. Ve şununla beraber söylüyorum, bunu söylemek istiyorum aslında. Hukukta öğrendiğim şeylerden dolayı da çok minnettarım. Yani yapmayı beceremediğim şeylerden dolayı da minnettarım. Çünkü bu böyle oluyor. Yani onların da aslında en azından kendi sınırlarımı bana göstermiş olduğu için ve gerçekten ne olmak istediğimi madem sen vaktini düşünmedin. Al işte bak bunlar biz engel olarak çıkıyoruz karşına. Şimdi bir zahmet düşünürsün diye çıkmış oluyor aslında onlar da bana. Dolayısıyla şu andaki bütün bu geçmişteki deneyimler sayesinde kazandığım çevirmenlik, editörlük ve bir yere kadar da yazarlık. Şimdi ben bir uzun yani roman yazdım, bir uzun metraj senaryo yazdım. Yazar demeye biraz çekiniyorum aslında kendime de. Yazan bir insan olarak diyeyim.
Yazan bir insana ne denir diyecektim ben de. Tam olarak ağzımdan aldınız.
Yazar denir herhalde ya da yazan denir bilmiyorum. Katip, müellif. Dolayısıyla hepsini de çok seviyorum. Çevirmenlik ayrı bir keyif benim için. Bir metni editör olarak dokunmak ve yazarın ne yapmış olmak istediğini anlamış, birisinin anladığını ve onu daha iyi hale getirdiğini gördüğünden dolayı mutlu olması çok keyifli bir şey. Beraber bir şeye çalışıyor olmak, bir etkileşim halinde olmak ve tabii ki kendi yazdığınız bir şeyin beyaz perdede ya da elinizde tutması bambaşka bir şey. Çok çok güzel bir şey yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir seçkisi çıkacak. İstanbul'dan Bilim Kurgu Öyküleri diye. Orada oldukça uzun bir öyküm yayınlanacak bir aksilik olmazsa bir seçki içerisinde. 60-70 sayfa civarı. Novella'ya yakın aslında neredeyse. O ilginç bir şey olacak. Onu bekliyorum hevesle. Birkaç aya çıkacak sanırım. Çok yakında bu Bram Stoker'ın Drakula'sı onun yeni bir çevirisini yaptım. O yayınlanacak. Sonra da yine yakın zamanda bu bilim kurgu klasiği vardır bir tane. William Gibson, Neuromancer, Matrix'in falan filan çok etkilendiği bir şeydir. İnternetin ilk böyle tezahürlerinden birisidir dünyadaki bilim kurgu romanı olarak. Onun yeni bir çevirisini yapmış olarak o yayınlanacak yakında. Bir yandan da vakit oldukça işte ikinci romana çalışıyorum. Daha çok başındayım. Ama acele yok yani. Yavaş yavaş senin söylediğin gibi damlaya damlaya göle olmaya doğru gidecek inşallah.
Süper. İkinci roman da bilim kurgu mu?
Evet ama yine bunun gibi tuhafiyelikler üzerine kurulu yani.
Okay, süper. İnşallah bir sonraki Türkiye'ye gelişimde kitabınızı almak ve okumak da nasip olur diyeyim. Öncelikle çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederim zaman ayırdığınız için.
Benim
Toparladık olursak standart kapanış sorularımıza geçelim. Sizin için başarının tanımı nedir ve kendinizi başarılı buluyor musunuz?
bu çok zor ve insanı kızartan bir soru. Yani çok zor bir şey bence tanımlaması. Ama özellikle son yıllardaki kendi bir tecrübelerimden düşünecek olursam başarı kendi zihni ve bedeninde rahat olmaktır her şeyden önce. Her şeyden önce yani. Yani sen gözünü açtığın zaman ya da gözünü kaparken gece zihnini ve bedenini ve ruhunu kasıyor musun, kasmıyor musun? Kendi geliyor musun, gelmiyor musun? Varoluşundan memnun musun ya da varoluştan memnun olacak bir trajektoriye, bir yöne doğru gidiyor musun? Bu bence dünyada başarılı, kendi insanı başarılı sayması için tek yeter sebep aslında. Onun dışında başarı kıstası tamamen kişinin kendine koyduğu kıstaslara göre değişen bir şey. Para kazanmak isteyen birisi bol para kazanıyorsa Allah yolunu açık etsin tabii ki. Benim isteğim her zaman şuydu. Sevdiğim ya da orta sevdiğim işlerle bir şekilde yolumu kazanayım, faturalarımı ödeyebileyim ve bir yandan da hayallerimin peşinden koşmadan gidebilecek kadar beni idare etsin o güç. Bunu yapmış olduğum için ve belli bir noktaya gelmiş olduğum için bu yolda editör, çevirmen ve işte hasbelkader ya da bir şekilde inatla yazmaya devam eden bir insan olarak bundan dolayı mutluyum. Başarılı mıyım dersek bu düzeni en azından şu noktaya baktığımızda 2022 yılında sürdürüyorsam eğer şu noktada şu sürede başarılıyım diyebilirim. Ama yarın ne gösterir bilinmez. Çeviri yapmaktan dolayı iyi şeyler çevirmiş olmaktan dolayı tabii ki mutluyum. Bunların yayınlanmaya devam etmesi, rastgele insanlara mail atıp o kadar yani Türkçenizi çok keyifli okudum demesi benim için gerçekten Yani başarıdan ziyade aklıma gelen ilk kelime aslında huzur ve işi doğru yapmış olmanın getirdiği tatlılık istediğim yani. Bunlar da başarı sayılıyor olabilir herhalde. Ama dediğim gibi başarı diye bir şey varsa gerçekten insanın kendisi önce sonra da yakınları sevdikleriyle aynı varoluşta bedensel ve ruhsal zihinsel olarak keyifleri yerinde mi? Bence başarı bu yani.
Okay, güzel. Peki sizce herkes sevdiği işi mi yapmalı?
Öncelikle sevdiği iş diye bir şey varsa o insanların tabii ki onu yapmalılar. Yani bu çünkü orada bir given bir şeyden bahsediyoruz. Bunun sevdiği bir iş var. Varsa o kesinlikle. Ama yoksa ya da emin değilse insanlar ki emin olmamak da dünyanın sonu değil. Hakikaten sevdiği işi bulana kadar erken yaşta başlayıp bir yoklamalar çekmeliler bence. Yani bir sürü insan sevdiği bir iş yapabilir. Bu şu demek değil. Ömrünün sonuna kadar o sevmediğin işi yap demek değil. Bir süre bazen sevmediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz. Ve bu da bize bir şey öğretir. Ama o da bir noktası var o eğrinin. Yani onu şurada bir yerde inmeyi bilmek lazım. İnişe geçmeden önce yani.
Peki son olarak meslek değiştirmek isteyenlere önerileriniz neler olur?
Öncelikle neden değiştirmek istediklerine dair hakikatli bir sebep bulsunlar. Gerçekten yani şey gibi. Ya Philip K. Dick'in artık biraz bir tık böyle geçersiz kalmış bir gerçeklik tanımı var. Yani işte halüsinatik maddeler şunlar bunlar falan var ama yani gerçekliği şöyle tanımlıyor. Gözünüzü açtığınızda gitmeyen şeydir diyor. Yani bir şekilde sen sonuçta ayılacaksın ya her neyin etkisi altındaysan. Ve bir noktada o gelecek oraya yani. Dolayısıyla o insanlar da her kimse bir şekilde gözlerini açtıklarında gözünün önünden gitmeyen bir şey var. O rahatsız eden bir şey var. O neyse ona baksınlar ve bunun üzerine oradan görüşsünler demek isterim ben. Yani bana en uygun şey o gibi geliyor. Yani reddedilemez bir şekilde, kaçınılamaz bir şekilde orada duran bir şey var onlara bakan, içlerinde olan aslında. Onunla olabildiğince yüzleşmeye çalışmak gibi geliyor bana yani.
Onu görmeye izin vermek ya da görmeyi bilmek gibi sanki.
Evet.
Görebilmek.
Evet. Yani işte yani tam dediğin gibi aslında oradaki en güzel şey bazen yanlış yollara girip çıkılabilir. Bunları yapmak, vakti zamanda ayrılmayı bilmek. Bir daha ama hakikaten de kendine dinlemek, kendine bakmak, o işte gut feeling, işte mide hissi, bağırsak hissi, her neyse onlar gerçekten doğru şeyler söylüyor. Kendinizi gözlerinizin olduğu yerde zannetmeyin. Ben çünkü çok yapıyorum bu hatayı. Beyninizin olduğu yerde de zannetmeyin. Yine benim gibi çok yaptığım bir hata. Aslında biz hepimiziz. Bunların tamamı var yani. Onlar bize bir şey söylüyor yani. Ben de gelince göz ardı ettiğim için kendime de hatırlatıyorum, söylüyorum.
Çok cheesy bir şekilde içinizdeki sesini dinleyin.
Kesinlikle öyle ama gerçek abi. Çünkü de güzel bir şeydir yani. Onun da olmasının bir sebebi var. Maalesef öyle yani.
Evet, yani o söylediklerinin sonu ona çıkıyor ve gerçekten öyle aslında. Çünkü içinizde bir şey var ve onu dinlemeniz lazım. Ve bu
Evet.
içinizdeki bir sesse eğer
İstediği kadar
içinizdeki
cheese
sesini dinleyin.
olsun. Şurada güzel mekan cheese olsa yerim yani. Anlatabiliyor muyum?
Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim Can Bey vakit ayırdığınız için.
Bu fırsatı verdiğiniz için ben de size teşekkür ederim. Çok çok sağ olun.
Haberleşmek üzere diyorum. Teşekkür
Görüşmek
ederim.
üzere. Kendinize iyi
Hoşçakalın.
bakın.